Ayrım 9. TMMOB Engelli Çalıştayı sayfa 64. Ürün Biçer Özkun, Mimarlar Odası İstanbul. Merhabalar, ben İstanbul Mimarlar Odası Büyükkent Şube adına geldim. Aynı zamanda Doğuş Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak görev alıyorum. Benim asıl uzmanlık alanım yapı malzemeleri ve yapı elemanları üzerine. Burada engelli bir mimar olarak bulunmuyorum ama keşke engelli bir meslektaşım olsaydı ve bize yaşadığı sorunları anlatsaydı. Ben şunun adına konuşmak istiyorum. Akademik hayatıma başlayalı 10 sene oluyor. 10 sene içerisinde sadece iki engelli öğrencimiz oldu ve bu iki engelli öğrencimizden birisi engelleri gerçekten biz aşamadığımız için yıldı ve eğitimini bırakmak zorunda kaldı. Diğer öğrencimiz de üniversite yaşantısında engellerle başlamamasına rağmen yaşadığı bir rahatsızlık sonucu meslek hayatının, daha doğrusu eğitim hayatının daha başında engelli durumuna geldi. Ailesinin de isteğiyle her gün okula getirip götürülerek devam ediyordu. O kurumdan ayrılıp başka bir kuruma geçtiğim için şu anda ne durumda olduğunu tabii ki bilemiyorum. Daha önceki oturumlarda genelde yasalarla, kanunlarla ve kurumların tavırlarıyla ilgili konuşuldu. Ancak kanunlarda profesyonellere yönelik herhangi bir şeyin yer almıyor olması çok üzüntü verici. Yani sadece işçi düzeyinde çalışanlar ya da farklı pozisyonlarda eğitim alınabilmesiyle ilgili konuşuluyor. Ancak ben isterim ki kendi adıma profesyonel anlamda da meslek icra edecek kişilerin tanımları yapılsın. Biz mimar olarak tasarım yaptığımızda yasak savma ya da yanlış savma adına rampa, asansör yapılmasından bahsediyoruz ve yasalar da bunların yer aldığını görüyoruz. Ama bunlar yapıldığında da sadece bir engelli asansör varsa evet bu yerine getirildi gibi ya da rampa yapıldıysa evet üzerimize düşen görev yerine getirildi gibi görüyoruz. Ama maalesef böyle değil. Engelli tuvaletlerin de birçok kurumda depo olarak kullanıldığını görüyoruz. Ya da engelli tuvaletini kullanacak olan engellinin zaten oraya kadar ulaşamadığını görüyoruz. Bunların hepsi çok acı. Evet ben bir engelli değilim ama potansiyel bir engelliyim. Ya da belki de ileride engelli bir çocuğum olacak bilemiyorum. Hiç önemli değil. Sonuçta ötekileştirme gibi bir lüksümüz asla olamaz. Vicdani değerlerimiz ve bu tip duygularımızın çok yoğun olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bunları kesinlikle çözümlenmesi gerekiyor. Ben aynı zamanda Mimarlar Odası Anadolu 1. BKBT'de yönetim kurulu üyesiyim ve kendi adımıza şunu söyleyebilirim. Biz bu işe gerçekten önem veriyoruz. Daha doğrusu çok fazla sesimizi duyuramıyor olabiliriz ama komisyonlarla bu işi yürütmek niyetindeyiz. Tasarımlar da yapılacaksa mimarlar olarak tek başımıza değil, komisyonları kurarak ve aynı zamanda bu istihdamı burada gerçekten bu sorunu yaşayan insanlarla birlikte yapıyoruz. Daha önce konuşmacı arkadaşlarım da bunu belirttiler. Bu sorunu en iyi yaşayan tabii ki biliyor. Nerede ne olacağını bizler kuramcı ya da eğitimci olarak söyleyebiliriz. Bunların şu şekilde olabileceğini, bu şekilde olabileceğini söyleyebiliriz ama sizlerin de bizlere destekleriyle, bizlerin de sizlere destekleriyle çok daha iyi yol alabileceğimizi düşünüyorum. O anlamda bu çalıştay için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizlere de gelip burada en azından niyetimizi aktarabilme adına söz verdiğiniz için de tekrar teşekkür ediyorum ve iletişimde olmamız gerektiğine inanıyorum. Lütfen sizler bizlere destek olun. Biz de sizlere destek olalım ve gerçekten bu yaptığımız çalışmaları daha ileri adımlara taşıyalım. Sempozyumlar yapalım, çalıştaylar yapalım, eğitim aşamasında bunu duyuralım. Hem öğrencilerimi eğitelim, hem sizlerin katkısıyla yeni yapılı çevreler oluşturalım ve zihinlerdeki engeli kaldıralım. Bu anlamda ben çok teşekkür ediyorum. Oturum Başkanı Ayşegül Oruç Kaptan, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Aslında bir farkındalık da yaratmaya çalışıyoruz. Çünkü Çalıştay Düzenleme Kurulu'nda bir çalışma yaptık. Üye formlarımızda engel durumumuzla ilgili belirlenmiş bir şey yok. Yavaş yavaş odalarımız bunları oluşturmaya başladı. Ayhan Bingöl, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Ankara. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Arkadaşlar, bu benim ikametgah belgem. Bu benim Çankaya Belediyesi çalışır olduğuma dair bordrom. Bu benim Sağlık Bakanlığı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne verdiğim dilekçe. Özel eğitim, özürlü kimlik kartı, evde bakım. 2022'ye kadar geçerli. Vergi indirimi, tekerlekli sandalye, iş gücü, darül aceze kabulüne ilişkin bipolar duygulanım bozukluğu, tedavi ile işlevselliği düzenlenen %70 oranını gösteren, özrümü anlatan zihinsel, ruhsal ve duygusal bozukluğu bulunan, çalışmayacağı iş alanı olmayan rapor süresi 5 yıl, ağır özrü, hayır diye süren bir raporun örneği. Güncel alanı dair, doğalgaz özelleştirildiği için engelli indirimi yok. Ego özelleştirildiği için Ego'nun bana verdiği ücretsiz ulaşım kartında metro kartı ücretli. Beyan ediyorum, suda indirim var. Elektrikte var mı yok mu onu bilmiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldığım ücretsiz ulaşım kartından benden 10 lira para aldılar, onu gösterdim. Bazı üniteleri hariç hepsinde kullanılıyor. Burada o yok. Bir şey daha öneriyorum arkadaşlar. TMM, OB ve bağlı odaların gerekli organ ve kurullarında engelli arkadaşlarımızın yer alması gerektiğini düşünüyorum. Saygılar, sevgiler. Oturum Başkanı Ayşegül Oruç Kaptan, TMM, OB Yönetim Kurulu Üyesi. Teşekkür ederiz Ayhan Bey. Bünyamin Bey'i kürsüye davet ediyorum. Bünyamin Zengin, Mimarlar Odası, Antalya. Engelli mimar olarak burada bulunuyorum. Engellilerle ilgili gönüllü olarak 22 yıldır Antalya'da görev yapıyoruz. Biz bu işin eksikliğini yönetmelikte olduğunun farkına vardık Antalya'da. O yüzden Mimarlar Odası'nda bu konuyla ilgili bir çalışma başlattık. Yani Avrupa Kentli Halklar Deklarasyonu, Birleşmiş Milletler Yasası, diğer büyükşehir belediyelerin yönetmeliklerini inceleyerek belki şu kürsünün yüksekliği, telefon kulübeleri, kaldırım yükseklikleri, kaldırım rampaları, genel binalar, sosyal binalar, toplumu ilgilendiren bütün birimlerle ilgili çalışma yaptık. Bu çalışma önce Mimarlar Odası'nda tartışıldı, sonra Kent Konseyi'nde uzun uzun tartışıldı. 2 yıllık bir çalışmanın sonucunda Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde onaylanarak yürürlüğe girdi. Yani engellilerle ilgili bir yönetmelik Büyükşehir Belediyesi'nin yönetmeliğinin içerisine girmiş oldu. Burada %100 başarıya ulaşabildik mi? Hayır. Belli kısmını geçirebildik. Belli kısımlar yasa, mevzuatlara aykırı olduğu için, yani Avrupa Kentli Halklar Deklarasyonu'nda şehrin kullanımı ile ilgili birçok madde var ama o maddeleri işin içine sokamadık maalesef, beceremedik onu. Onun dışında Kent Konseyi olarak engelli istihdamı ile ilgili bir çalışma yaptık. Rapor hazırladık, kamuoyu ile paylaştık. Dedik ki bu işle ilgili olarak engelliler rehabilitasyon merkezleri kurulsun. 5216 yasaya istinaden Büyükşehir Belediyesi kapsamında. Hem rehabilitasyon merkezleri kurulsun, ona bağlı da koordinasyon merkezleri olsun istedik. Bununla ilgili de bir çalışma yaptık. Bununla ilgili pilot uygulamalar yapıldı Antalya'da. İşte görme engelliler için yapıldı. Biz onu basına rehabilitasyon merkezleri, psikososyal spor, eğitim, iletişim ağırlıklı olmalıdır diye ifade ettik. Hala da bu konuda bir çalışma yapıyoruz. Hastanelerde engellilerle ilgili bir çalışma hazırladık. O konu ile ilgili yaptığımız çalışmada şunu dile getirdik engelliler adına. Muhakkak engelli rehber doktorların ölümden doğuma kadar hastanede engelli hizmet etmesi konusu doktorlar tarafından gündeme getirildi. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu konuda bilinçlenme çok önemli. Yani toplumsal bilinçlenmeyi artırmak lazım. Toplumda bu konuda enerji oluşturmak lazım. Duyarlılığı artırmak lazım. Biz onu yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda Avrupa Kentli Halklar Deklarasyonu'na göre kentte yaşayanların sorunlarını yerel ve merkezi idareler çözmek zorundadır. Yani o suçlu bu suçlu değil. Herkes bu konuda sorumlu. Yasa böyle diyor. Madem Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler yasalarından bahsediyoruz. Ayrıca bir şey daha söylüyor bu yapılan düzenlemeler. Sadece engelliler için değil, yaşlılar, çocuklar ve kadınları da kapsamaktadır. Yani toplumun %99'unu ilgilendiren çağdaş kentlerden bahsediyoruz. Esasında acınacak durumda görünen engelliler adına yapılan bu düzenlemeler, toplumun çağdaş bir kent haline gelmesi için düzenlenmiş kural ve ölçütler olmuş oluyor. Teşekkür ederim, saygılar sunarım. Oturum Başkanı Ayşegül Oruç Kaptan, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi. Teşekkür ederiz. O ben arkadaşımı almak istiyorum. Kendisi peyzaj mimarı. Mersin'den geldi bu sabah. O ben Öcel. Peyzaj Mimarları Odası, Mersin. Hepinize selamlar diliyorum. Ben engelli peyzaj mimarıyım. Çukurova Üniversitesi mezunuyum. Mersin'de ikamet ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nda memur olarak çalışıyorum. Üniversite mezunu engelli olarak engelli mühendis olduğum için katılıyorum. Engelli konusunda ilk defa TMMOB ortamında bir etkinlik yapılıyor olmasını olumlu buluyor ve çalışmalarımızın devamının gelmesini diliyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Oturum Başkanı Ayşegül Oruç Kaptan, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi. Önerileriniz varsa, başka konuşmak isteyen konuşmacılarımız varsa bir 15-20 dakika daha konuşabiliriz diye düşünüyorum. Söz almak isteyen varsa, kendinizi tanıtırsanız, kürsüye gelirseniz sevinirim. Ali Berkan Geçen, Makine Mühendisleri Odası, Bursa. Artık akşam oldu galiba, o yüzden iyi akşamlar herkese. İsmim Ali Berkan Geçen, Makine Mühendisleri Odası adına Bursa'dan geliyorum. Çok kısa kendimden bahsedeyim. 1981 Bursa doğumluyum. Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 2003 yılında mezun oldum. 8 yıllık mühendisim. 6 yaşından beri böbrek rahatsızlığım var. 18 yıl tedavi gördüm. 2005 yılında böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize başladım. 6 yıldır da diyalize giren bir hastayım. Diyaliz hastası demiyorum, ben ona diyalize giren hasta şeklinde ifade ediyorum. Bir böbrek nakli geçirdim. 2 yıl kadar sürdü. Daha sonra tekrar 2 yıldır diyalize giriyorum. Şunu ifade etmek istiyorum ben. Diyaliz hastalarına otomatik %90 rapor veriliyor. Şöyle bir durum var. Diyaliz hastalığına devlet hastanesi tarafından ağır özürlü raporu veriliyor ve çalışamaz deniyor. Daha önceden %80 idi, bu yasadan sonra %90 oldu. Benim 1761 günüm var mesela. 1800 günü dolduramadığım için emeklilik hakkım olmadığını söylüyorlar. Burada sabahtan beri pek çok yasadan, her şeyden bahsedildi. Ama özürlerin emeklilik hakkından hiç kimse bahsetmedi. İşbaşı esnasından maliyet olduğundaki kısmı ile sigortanızın başlangıcından önce eğer bir özürlülüğünüz varsa ikisi arasında çok büyük farklar oluşuyor. Ben birinci derece özürlü olarak kanun önünde görünüyorum. Şöyle bir durum var. 15 yıl çalışmak zorundayım ben. 3960 günü tamamlamak zorundayım. Şu anda çalışıyorum, hatta diyalize gidiyorum akşamları. 5 gün hafta içi, 2 gün hafta sonu makine mühendisleri odasında eğitmen olarak da çalışıyorum. Yani normal bir insan bilmiyorum 7 gün çalışıyor mu, ama ben 7 gün çalışıyorum. Çalışmaktan hiçbir zaman gocunmadım. Sağlığım el verdiği sürece de ben çalışmaya devam edeceğim. Meclisten 4 partinin de gelmesini isterdim ama 4 partiyi de kınıyorum buradan. Milletvekilli maaşlarını bir anda fırlattılar, danışmanlarını 2'den 3'e çıkardılar. Danışman maaşlarını 2,5 milyardan 5 milyara çıkardılar. İşte 2 yılda emeklilik hakkı geldi. 19 milyardan falan bahsediliyor. Kendi engelli vatandaşlarına emekliliği zor görüyorlar. Çalışmak isteyene de çalışma imkanı sunmuyorlar. Bir müddet sonra emekli olması gerekiyor bu insanların. Bu hakkı da tanımıyorlar ama kendileri 2 yılda emekli oluyorlar. Dolayısıyla ben hem hükümetimizin hem ben öldüğümde hiçbir organımı bağışlamam diyen başbakanımızın kesinlikle samimi olduğunu düşünmüyorum. Çıkarılan bu yasaların, anayasada yapılan pozitif ayrımcılığın tamamıyla oy avcılığı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla samimi olarak ben devletten bir şey bekleyemiyorum açıkçası. Burada atılmış bir adım var. TMMOB olarak TMMOB'nin zor günler geçirdiğinin farkındayım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlanılan, değiştirilen yasalar var. Dağıtılmak istenen bir kurum var ortada. Bunlardan bahsedilmiyor biliyorum ama böyle toplantılarda arkadaş arasında epeyce konuşuluyor böyle şeyler. TMMOB'nin ele geçirmek istenen son kale olduğunu düşünüyorum şu aşamada. Bugün bu salonda engelli arkadaşlarımız var. Engelli olmayan bir arkadaşımız var. Destek için gelmiş, ona teşekkür ediyoruz. Ama dün geleneksel gecemiz vardı Bursa'da. Arkadaşım bana konuşma yapmam konusunda ısrarcı oldu. 400-500 kişi olur dedim. Nasıl konuşacağım? Yok dedi, o kadar olmaz. O haklıymış. İlk defa Ankara'da böyle bir çalıştay, kurultay tarzı bir toplantıya geliyorum. Burada gerçekten bu salonda izdiham olmasını beklerdim. Yani bizler birbirimize destek olacağız ama herkes potansiyel engelli olduğunu düşünmeli. Çünkü ben diyaliz merkezinde hayatında hastaneye gitmemiş insanların bir anda haftada 3 gün en az 5-6 saatini orada harcadığını gördüm. İğne gördüğünde kaçan, hastaneye girdiğinde bayılan insanların koluna haftada 3 gün iğne girmek zorunda. O iğneleri bir görseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bunun zorluklarını da yaşıyorum tabii ki. İş alanında yaşıyorum. 2004 yılında çalışmaya başlamıştım. 6 yıl Bursa'da özel bir firmada çalıştım. 2010'da farklı sebeplerden dolayı işten çıkartıldım. Ama bunun asıl sebebinin bu 6 yıllık süre içerisinde 1 yıla yaklaşan bir rapor sürem olduğunun farkındayım. Geçen yıl odada eğitimlere başladım. Bu yıl birkaç aydır bir yerde çalışıyordum. Şimdi yeni bir iş buldum. İnsaflı, vicdanlı, düzgün işverenler de varmış diyorum. Ben Ar-Ge mühendisi olarak çalıştım ve program biliyorum. Bursa'da bu işi bilen, yapan insan sayısı da azdır aslında. Ama şöyle bir durum var. Siz yurt dışına gönderemiyoruz ya da erken çıkmanız gereken saatler olduğu için yönetim tarafından reddedildiniz deniliyor. Tüm yaptıkları sınavları geçmiş olmama rağmen reddedildiğim yerler oldu. Şimdi bir yerle anlaştım. Peyzaj mimarı arkadaşımızı gördüm. İşçi olarak çalışıyormuş. Yani o kadar ödüller almış başarılı bir insanın bu ülke tarafından değerlendirilmemiş olması, değerlendirilmiyor olması aslında siyasetçilerin ne kadar ikiyüzlü olduğunu gösteriyor bize. Yani bu ülkede insana devlet tarafından değer verilmediğini görüyoruz. Devletin önceliklerini yaptıktan sonra eğer bireyler yapmıyorsa o devlet adamları gidip başka ülkelerde yaşayabilirler. TMMOB'ye böyle bir çalıştayı düzenlediği için teşekkür ediyorum. Ama bunun en kısa sürede devamının gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Oturum Başkanı Ayşegül Oruç Kaptan, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi. Biz teşekkür ederiz. Biraz evvel dediğiniz potansiyel engellilik, biliyorsunuz daha önce Sakarya'da, Düzce'de deprem geçirdik. Orada mutlaka meslektaşlarımızdan da vardır. Halktan da en son Van depreminden sonra bu sayılar çok net belli olmadığı için çok bilemiyoruz. Yarın başımıza ne geleceği belli değil. O nedenle daha eğitimli, örgütlü olmalıyız. Yine devlet kanunları koyar. Birçok yerde serpiştirilmiş kanunlar var. Ama uygulamada yok. Uygulamanın sağlanmasında yine devletin denetlemesi lazım. Bu ülkede normal koşullarda bile hakkınızı alabilmek çok zor. Eğer bir sıkıntınız varsa, bedeninizle ilgili ya da ruhsal bir probleminiz varsa, bunun size karşı kullanılması çok daha kolay. Kadınlar için, engelliler için bunlar çok daha zor. Polise herhangi bir şekilde şikayete gittiğinizde bir kadın olarak biliyorum, önce medeni durumunuz soruluyor. Polis de size davranışını ona göre ayarlıyor. Siz bekarsanız veya evlenip boşanmışsanız her türlü muameleye layıksınız zaten. Bu ülkede zaten insan olmak çok zor. Hele engelli olmak çok daha zor. Ben Alaaddin Bey'e söz vermek istiyorum. Alaaddin Aras, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi. Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Ama en son konuşan arkadaşımız bu kongrenin ya da bu çalıştayın devamının gerektiğini söyledi ki bizim de amacımız bu aslında. Bu ilkiydi. Buradan nasıl bir sonuç alınabileceğini, ne yapabileceğimizi görmek adına bu beklenti içinde olduk. Sürdürelim mi, sürdürmeyelim mi ya da nasıl sürdürelim? TMMOB mi yapsın, bunu yoksa odalarımız mı yapsın? Tabii ki odalarımız yapınca tekil olarak bir odadaki engelli sayısının azlığı nedeniyle belki sıkıntılar yaşarız ama TMMOB yaparsa bütün odalarımızdaki engellileri katmak amacıyla daha katılımcı bir çalıştay ya da bunu önümüzdeki dönemde sempozyum ya da kongre olarak düşünebiliriz. Bence tabii ki sistemler yapılabilir. Eksiklerimiz vardır, yeteri kadar katkı koyamadık veya insan taşıyamadık. Bunları demek mümkündür ama koşullar insanı böyle zorluyor işte. Eğer biz sesimizi yükseltebilirsek, sayımızı artırabilirsek engeller olarak daha güçlü oluruz. Örgütlenme budur. Başka türlü örgütlenme olmaz. Bizim amacımız tabii bütün engelleri buraya taşımak değildi. Mühendis, mimar ve şehir plancı olan üyelerimize ulaşabilmekti ve bunlar üzerinden de topluma sunduğumuz katkıları artırmaktı. Yani mimar, mühendis arkadaşlarımızın bundan böyle topluma daha duyarlı katkılarda bulunmasını temenni edebilmekti. Evet, TMMOB çalışanların tümüne teşekkür etmek istiyorum. Çok ciddi bir katkı koydular. TMMOB Başkanı bu sabah Bursa'da olması gerektiği halde zorlayarak açılış konuşmasını yaptıktan sonra Bursa'ya yine bir açılışta bulunmak üzere gitti. Genel sekreterimiz de sabahtan bu yana burada bekledi. Ama sizden özellikle bir ricam var. Odalarınızı bu konuda zorlayın biraz. Yani biz çalışma grubumuzu toplarken çok zorlandık. Üç kişiyle toplandık arkadaşlar. Olmuyor. Çok zor oluyor. Ben biliyorum ki çok sayıda engelli arkadaşım var. Ben sonradan kısmen engelli oldum. Bu çalışma grubunda o nedenle de görev aldım aslında. Ama üzerime düşen görev neyse de bundan sonra da katkı koymaya hazırım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bize güç verdiniz. Oturum Başkanı Ayşegül Oruç Kaptan, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi. Evet, TMMOB hep birlikte sizlerle daha güçlü. Birlik Başkanımız özellikle bu çalıştaya çok önem verdi. Başkan da bütün gün burada bizimle olacaktı. Ancak Bursa'da da yapılmış olan tüm oda, şube ve temsilciliklerin bir arada yer alacağı binanın açılışı olduğu için bizimle kısa bir süre kalıp sonra ayrılmak zorunda kaldı. Ama sonuçta buradaki bütün konuşmacıları baştan beri aldığımız tüm kararları katılımcıların isimlerine kadar takip ediyoruz. Bunu da bilmenizi isterim. Mehmet Atar, Mimarlar Odası, Ankara. İsmim Mehmet Atar. Mimarlar Odası'nın Bin Mimar Bin Okul kampanyasına da katılıyorum. O etkinlik şu anlamda çok önemli. Bu etkinliğe giderken Mimarlar Odası bizi eğitiyor. 3 günlük bir seminere tutuyor. Önce çocuk davranışları konusunda, sonra da iletişim konusunda olay şu. Bir mimarımız gözlerini kapatıyor sıkıca, bir görme engelli pozisyonuna geçiyor. Öbür mimarımız onunla parmak teması kurarak onu geri geri giderek yönlendiriyor. Önce benim karşımdaki 3. sınıf öğrencisi bir mimar öğrenci geldi karşıma. O yürüyor gözü kapalı, görme engelli pozisyonda. O kadar çekingen yürüyor ki ben garipsedim. Bu kadar korunaklı bir yerde bu kadar mı korkulur diye eleştirdim onu. Ama biraz sonra pozisyonlar değişti, ben gözlerimi sıkıca kapattım. O öğrenci kızımız beni parmağının ucuyla yönlendirdi. Baktım ki ben de çok çekingen yürüyorum. Hiç farkında olmadan. Çünkü gözlerim kapalı. Ben görmüyorum. Meçhule gidiyorum. Halbuki bir uzatılan parmak da var. Ama bir engelli sokağa çıktığında onu düşündüm. Biz engelsiziz diyenler için bile çok tehlikeli olan alanlar onlar için daha da tehlikeli durumda. Ben de dedim ki biz bu yapıları sonradan engelsizlere uygun hale getirmekte zorlanıyoruz. Çünkü ben bir mimarlık yanında uzun müddet de inşaat yaptım. Uygulama ve teori aynı anda bilen birisiyim. Bir binayı yapıyorsunuz, belli bir kolaylıkta gidiyor ama onu diyelim ki geçit kabulü yapılıyor. %95'i bitmiş bir binanın o %5 kalan kısmında ufak tefek eksikleri tamamlamak o şantiye sorumlusu için adeta bir azap oluyor. Ona işçi bulmak, ekip temin etmek, onun maliyeti daha fazla oluyor. Onu birilerine izah etmek mümkün olmuyor. O yüzden bu olayı baştan güzel yapmak gerekir. Bu anlamda da baştan güzel yapacaksak biz mimarlar olarak projeden başlamalıyız. O zaman projemiz için bir ekip oluşturalım dedik. Projede de engelli mimarlarımız etkin rol alsınlar, onlar vize versinler. Onlara bir oda kurmak maddi açıdan çok zor o zaman. Mimarlar odası onlara yardımcı olacak. Gönüllü mimarlar tahsis etsin. Arkasından inşaat için, arkasından elektrik, makina, tüm birimler onlara gönüllü eleman temin etsinler. Proje aşamasını böyle yapalım. Peki bu yetiyor mu? Yetmiyor. Sonra da inşaatın gidişatını belirli ölçülerde kontrol etmek lazım. 3 ayda, 5 ayda özellikle engellilerin işleriyle ilgili bölümde engelli meslektaşlarımız gitsin. Evet, inşaat bitti. Bizim kullanımımıza uygun ilerliyor desinler. İnşaat böyle bitsin. Peki bitmesi yeter mi? Orada da yetmez diyorum ben. Ruhsat aşamasında da tam kesin kabul aşamasında da engelli yine teknik elemanlarımız komitenin içinde olsunlar. Evet bu bina bizim kullanımımıza uygun desinler. Ben bu projeyi yaptım. Oturum Başkanı Ayşegül Oruç Kaptan, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi. Teşekkür ederiz. Şükrü Bey buyurun. Şükrü Mutlu. İyi akşamlar. Süre konusundaki sorunu biliyorum. Çok uzatmayacağım. Ben mühendis değilim. Harita mühendisi olan bir genel başkanımız var. Zihinsel Özürlüler Federasyon Yönetim Kurulu üyesiyim. Özürlü değilim, özürlü yakınım da yok. Özürlü hakları mücadelesi olan inancımdan dolayı bu Zihinsel Özürlüler Federasyonu'nda yer aldım. TMMOB'nin bu etkinliği çok önemli. Biz federasyon olarak her türlü işbirliğine katkı yapmaya hazırız. İyi akşamlar diliyorum. Oturum Başkanı Ayşegül Oruç Kaptan, TMMOB Yönetim Kurulu üyesi. Hepinize katılımlarınızdan ötürü çok teşekkürler. İyi akşamlar hepinize. Bu arada Çankaya Belediyesi'ne bu salonu bize verdiği için çok teşekkür ederim. Çankaya Belediyesi ile birlikte TMMOB çalışanlarına da ayrıca teşekkürler. Sabahtan bu saate kadar bizlerle birlikteydiler. Ön çalışmaları bizlerle yaptılar. Hepsine bir alkış istiyorum lütfen. Kitabın sonu 11 Mayıs 2012 sayfa 72.